İnsan beden ve ruhtan meydana gelmiştir ve ruhumuzun gayet dikkat çekici bir takım havası, özellikleri vardır. Burada bununla alakalı bir bölüm ele alınacak. Ruhun dört havasına dört gayetül gayat var. Vicdana dört anasır, ruha da dört havastır. İrade-i zihnu his latife-i rabbani. Vicdanın dört unsuru, ruhun da dört havası var. Bunlar irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Şu dörtten her birinin var bir gayetül gayatı. Şu dörtten her birinin varması gereken hedef var. Onun için yaratılmış. İradenin gayesi ibadeti rahmani. İnsana irade verilmiş, Allah'a ibadette kullanalım diye. Zihnin marifetullah, zihin Allah'ı tanımak için verilmiş. Hissin muhabbetullah, bize verilen his Allah'a muhabbet için verilmiş. Latifenin şuhuttur. Yani latife, latife-i rabbaniye, bu da Allah'ı müşahede için verilmiş. Bir ihsan-ı sübhani, bir ihsan-ı sübhani olarak bunlar bu şekilde verilmiş. Kısaca ifade edecek olursak, mesela sabah namazına kalkacağız. Bu bir irade ister. Ramazan ayı geldi, oruç tutacağız. İrademizi o yönde kullanmak ister. Yani din bir takım emir ve yasakları bize bildiriyor. Bunlara ibadet deniliyor. Yani ibadet Allah'a abd olmak. Yani emredilenleri yapmak, yasaklardan kaçınmak. Ve bunun irade ile alakası var. İradeyi biz ibadette kullanmamız gerekiyor. Mesela gözün bakacağı alan var, bakmaması gereken yerler var. Dilin söyleyeceği şeyler var, söylememesi gerekenler var. Bütün buralarda irade devreye giriyor. İrademizi iyi kullanırsak ömrümüzün tamamını ibadetle geçirebiliriz. Zihin bize marifetullah için verilmiş. Allah'ı tanıyalım diye. Bizde coşkun bir his dünyası var. Bu da Allah'a muhabbet için verilmiş. Bir de latife var. Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye şuhud için, Allah'ı görelim diye verilmiş. Diğer alemde rüyetullah olacak. Bu alemde de Allah'ın tecellilerine muhatabız. Allah'ın eserlerinden onun hem varlığını fark edeceğiz, hem de sanatının mükemmelliğini fark edeceğiz. La meşhude illahu diyeceğiz. Ubudiyet-i mutlak, ibadeti kamile dördüne de camidir. Yani mutlak ubudiyet ve kamil manada ibadet bu dördünü içine alır. Bunun ismi takvadır. Bir tabiri Kur'ani. Takva vikayeden geliyor, kendini korumak. Ve ibadetlerin tamamı kendimizi korumakla da alakalıdır. Zamanımızı korumak, midemizi haramdan korumak, gözümüzü harama nazardan korumak gibi din bu şekilde korumaya yönelik emirleri ve yasakları bulunmakta. Şeriatın esası şu dörtleri terbiye, tenmiye-u tehsiptir. Hem gayetül gayata saiku hem mizanı. Yani şeriat bu dörtleri terbiye ediyor. Yani nasıl ibadet yapılacak, irade nasıl kullanılacak, işte marifetullah nasıl elde edilecek, muhabbetullah'a nasıl ulaşılacak ve Allah'ı şuhud nasıl olacak, bunları Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Ve hem terbiye ediyor, hem de tenmiye, nemalandırıyor, hem de tehzip, bunları böyle süslü hale getiriyor. Hem de gayetül gayata saik, bunları sevk ediyor. Hem de mizanı, hem de bunların ölçüsü, yani hangi ölçülere göre bunlar yapılacak, şeriatte bunlar beyan edilmiş. La mu'essira fil kevni illallah, müessir ancak Allah. Kainatta müessir ancak Allah'tır. Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor ki وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Bir yaprak bile Allah'ın bilgisi dışında yere düşmez. Böyle olunca alemdeki bütün faaliyet ilahi kudretle meydana gelmektedir. İcad-ı halg-ı kevnde vasıta sırf zahiri. Ger vasıta hakiki olsaydı, hem hakiki bir tesir verilseydi, hem bir şuuru külli verilmek lazım idi, hem itkanın eseri, hem sanatın kemali muhtelif olacaktı. Yani şu alemde vücut vermek ve yaratmak bu sebeplerle gerçekleşiyor. Ama sebepler sadece zahirde var. Hakiki müessir değil. Anne baba var. Anne baba çocuğu yaratır gibi görülüyor. Ama çocuğunun resimlerini bile çizemiyor. Ger vasıta hakiki olsaydı, hem hakiki bir tesir verilseydi, hem bir şuuru külli verilmek lazım idi. Yani diyelim anne, baba, çocukla ilgili bu çocuk nasıl yapılır bütün ayrıntılarıyla bilmeleri gerekirdi. İnsanda 100 trilyon hücre varmış. Her bir hücresiyle bunların ilgilenmeleri gerekirdi. Daha bugün bir apartman binasında baktım, bir takım borular dışarıdan geçiyor. Allah-u Teala öyle yapmıyor. Bütün boruları bizim içimize döşemiş. Evet, bir şehir kurulduğu zaman hem de büyük şehirler, modern şehirler, bakıyorsunuz pek çok eksikleri var, falsoları var. Ama Allah-u Teala vücudumuzu ne kadar harika bir şekilde tanzim etmiş. Her şey yerli yerinde. İşte eğer sebepler hakiki olsaydı, vasıtalar, külli bir şuurları olması ve her şeyi bilmeleri gerekirdi. Hem itkanın eseri hem sanatın kemali muhtelif olacaktı. O zaman hepsinde sağlamlık aynı olmazdı. Sanatın kemali farklı farklı olurdu. Yani nasıl ki insanlar ev yapıyor, ev var, ev var. Ama Allah'ın sanatında her şey mükemmel. Halbuki en adiden en âli, en küçükten en büyüğüne kadar hiçbir vakitte nazar, fütur, kusur görmedi. Halbuki en böyle sıradan veya en yüksek, en küçük, en büyük ne varsa biz böyle baktığımızda, tefekkürle baktığımızda orada bir fütur, orada bir kusur göremiyoruz. Burası Tebareke suresinde oradaki bir ayete atıf gibi. Ferci'il basar hel terâ min fütur. Yani gözünü çevir, bir kusur, bir çatlak görebilir mi? Yani göremeyecektir. Her şeyde ittigan, her şeyde ihtimam, derece-i kemalde, her mahiyet kâmeti nispetinde biçilmiş, giydirmiştir mucidi. Yani her şeyin kendi mahiyetine uygun bir mükemmelliği var. Bu önemli bir nokta. Yani her şeyin mükemmelliği kendine göre, her şeyin güzelliği kendine göre. Hani deveyle alakalı anlatılır, deveye sormuşlar, boynun neden eğri? O da demiş ki nerem doğru ki. Ama devenin bu eğri büğrü yaratılışı deve mahiyeti onu gerektirir. Deve bir çöl tır olarak yaratılmıştır. Ayakları ona göre, büyüklüğü ona göre, yük taşıması o özelliği ona göre, inadına varıncaya kadar her şey çöl şartlarına göre. Deve dediğin öyle olur. Karınca dediğin işte bildiğimiz karınca o da öyle olur. Her şeyin mükemmelliği kendi mahiyetine uygun bir şekilde. Mesela ceylan zarif bir varlık. Siması ona göre munis ve parçalayıcı bir özelliği yok. Hareketleri gayet zarif. O ona göre sesi ince bir ses. Ama diyelim aslana baktığımızda gerek pençesiyle, gerek büyüklüğüyle, gerek o haşmetli gidişiyle veya koşmasıyla, gerek parçalayıcı özelliğiyle, muhataplarını korkutan sesiyle aslan dediğinde öyle olur. Demek ki aslana verilenler bir kısmı ceylana verilse ceylana yakışmayacak. Ceylana verilenlerin bir kısmı diyelim sadece pençesi aslana verilse zavallı aslan o pençeyle ne yapabilir? İşte her şeyin mükemmelliği kemal derecesinde mahiyet kâmeti nispetinde. O mahiyet neyi kaldırır? O kadar. Ve onu icat eden Allah-u Teala ona göre kesmiş, biçmiş, o özelliği ona vermiş. Demek müessir hakiki olan zat-ı vacipten tesiri noktasında denilmez bazı karip, bir kısmı da bait veya ebatti. Yani Allah-u Teala müessir hakiki ve zat-ı vacibül vücut. Onun tesiri noktasında onun eserlerinin bir kısmı Allah'a daha yakın veya Allah onlara daha yakın, bir kısmı uzak veya bir kısmı daha uzak denilmez. Allah bütün mahlukatına yakındır ve her birinde aynı anda tecelli etmekte ve icraatta bulunmaktadır. İtkan kat'an gösterir, bir kısmı vasıtasız, kısmen vasıta ile, kısmen vesait ile olmamıştır icadı. Yani sun Allahillezî etkana külle şey. Allah her şeyi sağlam kıldı, muhkem kıldı anlamında. İşte bu sağlamlık, mükemmellik kat'iyetle gösterir ki bu yaratılanlar bir kısmı vasıtasız, bir kısmı vasıtayla veya vasıtalarla icat edilmemiştir. İnsanda ihtiyar var, zira eserinde noksan var. Yani insanın iradesi olduğunun, tercih hakkı olduğunun delili eserlerinde olan noksaniyet. Bunu şöyle bir misalle anlatayım. Hazreti Ali'nin muhalifleri onun tarafına ok atıyorlar. Atarken de diyorlar ki ya Ali, bunları biz atmıyoruz, Allah sana atıyor. Hazreti Ali demiş ki Allah atsaydı isabet ettirirdi. Bunu kendi eserlerimize uygulamaya çalışalım. Mesela tanıdığım bir arkadaş kadayıf yapmayı severdi. Yapamaz, genelde yakardı. Allah yaptığında yakmıyor ki. Allah'ın bütün sanatı gayet güzel, gayet mükemmel. Demek ki buralar bize bırakılmış. Bize bırakılan yerlerde, eserde noksaniyetimiz var. Mesela kaşlarımızın tanzimi bize bırakılmamış. Bıyığımızın tanzimi bize bırakılmış. Bazen burada ölçüyü kaçırabiliyoruz. Ama diğerinde ömür boyu düzeltmen gerekmiyor. Allah'ın sanatı mükemmel. Ama insanın eserinde ise noksanlık bulunmakta. İtkansızlık gösterir, cebir yok, ihtiyar var. Yani yaptığımız eserlerdeki mükemmel olmayış, eksiklik, Allah'tan bir cebir olmadığını, bunları kendi irademizle yaptığımızı gösterir. O teklifin imadı. Yani bize hürriyetin verilmesi teklifin ana sütunudur. Yani bizde irade var ki Allah bizi mükellef kılıyor. Eğer bizim tercih hakkımız olmasa mükellef olmayız zaten. Beşerin ihtiyarı bir vasıtadır. Fakat itibari eşyada nisbi olan şuunda vahdet rıza gösterdi. Hikmet böyle istedi. Yani bizim ihtiyar alanımız itibari şeylerde, nisbi olan şeylerde bir şey meydana getirebiliyor. Yani ne gibi? Allah-u Teala ağacı yaratmış. Biz o ağacı bu gibi mobilya haline getirebiliyoruz. Veya ağacı kağıt haline getiriyor ve onunla kitap basıyoruz. Burada yoktan yaratmıyoruz. Yoktan yaratma özelliğimiz yok. Ama Allah'ın yarattığına, Allah'ın bize verdiği imkan ile şekil verebiliyoruz. Ve bu manada etrafımız insan eseri olan şeylerle dopdoludur. Mesela önümdeki bilgisayarın maddesini Allah yarattı. Ama bunu bilgisayar haline insan getirdi. Güneşi Allah yarattı. Enerji kaynağımız o. Ama diyelim şu an burada lambalar da yanıyor. Ve bu lambalar bizim ilmimizle ortaya çıktı. Allah bize bir kabiliyet verdi. Biz o aklı kullanarak bunları yapabildik. Şayan-ı temaşadır. Cüz'i bir ihtiyarın tavassut etmesiyle aklı zeka eseri olan bir insan şehri içindeki efradı, cemaat intizamca geridir. Hiçbir vakit yetişmedi, yetişmez. Vahyu ilham semeri meyvesi bir arı kovanına, ondaki cemiyete, hem onların efradı. Çok muhteşem bir misal. Yani temaşaya şayan bir durum ki insanlar kendi cüz'i iradeleriyle akıl ve zeka eseri olarak bir şehir kurabiliyorlar. Dünyanın her tarafı insan şehirleriyle dolu. Gerek o şehrin nizamı, gerek o şehir içindeki insanların nizamı, fertler cemaatçe ve intizamca bir arı kovanındaki nizam ve intizamdan geridir. Yani neden? Çünkü arı vahye dayanıyor. Vahiy derken peygambere gelen vahiy değil, ilgili ayette ve evha rabbuke ilen nahl, Rabbin bal arısına vahyetti buyurulmuş. Vahiy ilhamı da içine alır. Yani Allahu Teala arıya ilham ediyor. Bu ilhamın neticesi olarak arı kendi kovanında muhteşem bir nizam meydana getiriyor. Yani insanların yaptığı bir şehir mi daha düzgün? Arının şehri hükmünde petek mi daha düzgün? Petek çok daha düzgündür. Ve insanların şehrindeki nizam intizam hiçbir zaman bir arı şehrindeki nizam intizama yetişemez. Ve bunu biraz daha ileriye götürerek diyor ki, hem arılar meşheri sanatları bir petek, hüceyrat şehri olan bir nar-ı cülnardan intizamca geridir. Ve arının şehri hükmünde işte petek var, peteklerden meydana gelen bir şehir. Güzel mi? Güzel. Ama bir nar yaprağı, nar çiçeği, nar çiçeğindeki desen, oradaki hücrelerin dizilişi, acaba arının şehri mi daha güzel, yoksa o nar çiçeğindeki hücresel yapı mı daha güzel? Mukayese edilecek olsa nar çiçeğindeki nizam intizam çok daha ileridedir. Arıların şehri oradan geridir. Sebep de ihtiyar. Yani arıların da az da olsa bir iradesi var. Kendileri bir şeyler yapıyorlar. Ama nar çiçeğinde kendisine bir şey bırakılmamış. Allah orada sanatını gayet mükemmel birisini karıştırmadan izhar ediyor. Demek cazibe-i umumi hangi kalem yazmıştır? Cevahiri ferde de küçücük cazibeler o kalemden damladı, zerrelere serpildi. Yani Allah genel çekim yasasını hangi kalemle yazmışsa, atomlarda orada da bir çekim var. Küçücük cazibeler var. Çekirdek, atomun çekirdeği, etrafında elektronlar. Orada da bir çekim söz konusu. İşte en büyük dairede genel çekim yasasını kim yazmışsa, küçücük bir atom, atomdaki o cazibeyi de o yazdı, zerrelere serpildi.